Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 18. Ayrım. Güneş doğarken Senten şatonun arkasındaki tepedeydi. Buluta binmiş, uçuşa geçen uçakları uğulduyordu. Eğerin üzerinde yükseldi, onlara el salladı. Michael'ın Hank dediği ufak tefek Amerikalı en başta uçuyordu. Uçağın kuyruğunu kıpırdattı, ona el salladı. Senten gülüp tekrar el sallarken yanaklarından aşağı yaşlar yuvarlanıyordu. Sabah rüzgarında buz parçaları gibiydi o yaşlar. Anna ile ikisi bütün sabah uğraşıp salonu tekrar kapattılar. Mobilyaları toz örtüleriyle örttüler. Servisleri, gümüşleri kaldırdılar. Öğle yemeğini üçü mutfakta yediler. Önceki geceden kalan jambonlar ve börekler vardı. Senten'in rengi solgundu. Gözlerinin altı mosmordu. Yemeğinin de ancak tadına baktı ama konuşması normaldi. Öğleden sonra yapılması gerekli işlerden söz etti. Anna ona kaygıyla bakıyordu. Bu olağan dışı suskunluğa ne anlam vereceğini bilemiyor gibiydi. Yemeğin sonuna doğru Kont artık kendini tutamadı. ''İyi misin küçüğüm?'' ''General bana dayanacaksın'' dedi diye karşılık verdi Senten. ''Onun haklı olduğunu kanıtlamak istiyorum.'' Ayağa kalktı. ''Bir saate kadar döner sana yardım ederim Anna.'' Salondan çıkardıkları bir kucak dolusu gülü aldı, buluta binip, yoldaki tabur tabur haki üniformalı adamların arasından geçerek ilerledi. Onlar onu görünce başlarını eğip selam veriyor, ona sesleniyorlardı. O da gülüp onlara el salladı. Ardından üzgün gözlerle baktılar. Bulutu kilise bahçesinin kapısına kadar sürdü. Kolları güllerle dolu olarak kilisenin taş binası çevresinden dolaştı. Koyu yeşil bir ağaç, dötirilere ayrılmış mezarların üzerini gölgeliyordu. Yeni mezarın toprağı çamurlu bir renkteydi. Anna'nın sebze yataklarından birini andırıyordu. Tek farkı o kadar düzenli bir dikdörtgen oluşturmamasıydı. Senten bahçenin köşesindeki kulübeden bir kürek alarak işe koyuldu. İşini bitirdiği zaman, gülleri mezarın üzerine bırakıp geri çekilerek durdu. Etekleri çamur içindeydi. Tırnaklarının içine de toprak dolmuştu. İşte dedi kendi kendine memnun memnun. Böylesi çok daha iyi. Bir taş ustası bulur bulmaz taşı da ayarlayacağım. Michael, yarın da gelip taze çiçekler getireceğim. Öğleden sonra Anna ile çalıştı. İşinden başını kaldırmıyor, bir an durmuyordu. Ortalık kararırken çalışmayı kesti. Atına atlayıp tepeye çıktı. Kuzeyden gelen uçakları bekledi. O akşam yine iki uçak eksilmişti. Eve dönerken içindeki yaz Michael kadar onlara da yönelikti. Yemekten sonra Anna ile birlikte bulaşıkları yıkayıp bitirdikleri anda odasına çekildi. Çok yorgun olduğunu biliyordu. Uykusu vardı. Ama gün boyu büyük bir baskı ile içinde tuttuğu elem odada yalnız kalınca patlak verdi. Yastığı başının üzerine çekip sesi boğmaya çalıştı. Anna yine de duydu. Zaten onu dinliyordu. Geceliği ve dantelli kepiyle odaya geldi. Elinde bir mum vardı. Mumu üfleyip söndürdü. Senten'in koynuna girdi, onu kollarına aldı. Uyuyuncaya kadar kolunda tuttu. Şafakta Senten yine tepedeydi. Günler ve haftalar böylece geçti. Öyle de hızlı geçti ki, Senten kendini bir tek düzeliğe umutsuzca sıkışmış gibi hissetti. Bir tek fark vardı. Birliğe, bir düzine yeni espeşa gelmişti. Fabrika rengine boyalıydılar. Hareketlerinden pek yeni oldukları anlaşılan pilotlarca uçuruluyorlardı. Öte yandan, çok iyi tanıdığı parlak renklere boyalı uçakların sayısı günden güne azalmaktaydı. Şatonun altındaki yolda, sırtlarında silahlarıyla yürüyen piyade birlikleri giderek yoğunlaşıyordu. Şatoda sessizce yaşayan üç kişiyi bile etkileyen bir kaygı ve gerilim havası çevreyi sarmaktaydı. Kont durmadan, eli kulağında, neredeyse başlayacak diyordu. Haksız çıkmayacağım, göreceksiniz. Derken bir gün, o ufak tefek Amerikalı tepenin üzerinden uçarken, pilot kabininden sarktı. Senten'in durmakta olduğu yere bir şey attı. Küçük bir paket de attı. Ucuna işaret olarak uzun, parlak renkli bir kurdele bağlanmıştı. Paket tepeyi aşıp ileriye düştü. Senten Bulut'u yamaçtan aşağı sürdü. Paketi çalıların dibinde, kurdeleyi de dallara takılmış buldu. Uzanıp dikenlerden kurtardı. Hank bir tur yapıp tekrar dönerken, Senten paketi kaldırıp gösterdi. O selam verdi, dönüp tepelere doğru yükseldi. Senten odasına döndü. Paketi yalnız başınayken açtı. İçinden işlemeli RFC kanat arması çıktı. Kırmızı deri kutuda da bir madalya vardı. Gümüş haç biçimindeki madalyanın ipek kurdelesini eliyle okşadı. Arkasını çevirip, üzerine oyulmuş tarihi ve Michael'ın adını okudu. Paketten çıkan üçüncü şey, büyükçe bir zarftı. İçinde bir fotoğraf vardı. Uçakları, Bertangle'da sırayla dizilmiş gösteriyordu. Ön sırada da pilotlar bir grup halinde durmuş, fotoğrafçıya tutuk bir ifadeyle sırıtmaktaydılar. Çılgın İskoçyalı Andrew, Michael'ın yanında duruyordu. Omzuna bile zor geliyordu Michael'ın. Michael kepini arkaya itmiş, ellerini ceplerine sokmuştu. Öyle gamsız, kaygısız bir hali vardı ki Senten'in yüreği sıkıştı, boğulacağını sandı. Fotoğrafı, annesinin resmini koyduğuna benzer bir gümüş çerçeveye koydu. Yatağın başucu masasına yerleştirdi. Madalyayla RFC kanatlarını diğer mücevherleriyle birlikte mücevher kutusuna kaldırdı. Her gün öğleden sonra kilisenin avlusunda bir saat geçiriyordu. Mezarın çevresine kırmızı tuğlalarla bir duvar ördü. Taşı bulana kadar Michael diye anlattı mezara. Elleri ve dizleri üzerinde çalışıp duruyordu. Kırları, ormanları tarıyor, taze çiçekler bulup getiriyordu ona. Akşamları ayda plağını çalıyor, atlası açıp atbaşı biçimli kıtayı, Afrika'yı inceliyordu. Haritada en belli başlı renk, imparatorluğun elindeki arazileri gösteren o pembe renkte. Bazen de İngilizce kitaplar okumakla vakit geçiriyordu. Kipling ve Bernard Shaw'u okumaktaydı. Bunları annesinin üst kattaki yatak odasında bulmuştu. Kont, onun yüksek sesli okumasını dikkatle dinliyor, telaffuz hatalarını düzeltiyordu. İkisi de Michael'dan söz etmiyorlardı ama her an onun bilincindeydiler. Michael o atlasında, İngilizce kitaplarında, Ayda müziğinin de bir parçası gibiydi. Sonunda Senten, iyice yorulduğunu anlayınca babasını öpüp odasına çekiliyordu. Ama mumu üfleyip söndürdüğü anda, üzüntü tekrar yakasına sarılıyor, birkaç dakika içinde kapı açılıp Anna geliyor, onu kollarına alıyor. Her şey yeni baştan başlıyordu. Sonunda bu döngüyü kıran Kont oldu. Senten'in yatak odası kapısını yumruklayıp onları sabaha karşı karanlıkta uyandırdı. İnsan enerjisinin en düşük düzeye indiği saatti o saat. "Ne var?" diye seslendi Anna uykulu bir sesle. Kont, gel diye bağırdı, gel de gör. Geceliklerinin üzerine sabahlıklarını acele giyip, onun peşi sıra mutfaktan geçtiler, avluya çıktılar. Orada durup doğu ufkuna dehşet dolu gözlerle baktılar. O gün mehtap olmadığı halde, ufukta sanki bir yanardağ patlamış gibi turuncu ışıklar oynaşıyordu. Dinleyin diye emretti Kont. Hafif rüzgarın getirdiği sesleri dinlediler. Ayaklarının altındaki toprak patlamalarla titriyor, sarsılıyor gibiydi. Başladı dedi Kont. O zaman anladılar. Batı cephesinde müttefik saldırısının ilk belirtisiydi bunlar. O gece sabaha kadar mutfakta oturdular. Durmadan sade kahve içtiler. İkide bir avluya çıkıp ufuktaki ateş gösterisini garip bir astronomik olaymış gibi seyrettiler. Kont, oralarda olup bitenleri onlara tarif ederken sevinçten uçuyordu. Buna satürasyon barajı derler. Dikenli telleri yıkacak, düşman siperlerini mahvedecek, düşmanı silip yok edecekler. Parmağıyla ateşler içindeki gökyüzünü gösterdi. Kim karşı koyabilir buna? Binlerce top bataryası 100 metrelik bir cepheyi ateş ediyordu. 7 gün, 7 gece boyunca bunu sürdürdüler. Alman hattına yönelttikleri tonlarca metal, siperleri ve koruma ağlarını yok etti. Toprağı sanki yeni baştan sürüp karıştırdı. Kont, vatanseverlik duygularıyla alev alev yanıyordu. Bir tarihi yaşıyorsunuz. Çağların en büyük savaşlarından birine tanık oluyorsunuz. Ama Senten'le Anna için Yedi gün yedi gece pek uzun bir süreydi. İlk şaşkınlık çabucak bir uyuşukluğa ve sıkıntıya dönüştü. Şatodaki günlük hayatlarını sürdürüyor, uzaktaki bombardımana aldırış etmiyor, geceleri de kont onları ne kadar seyretmeye çağırsa, derin derin uyuyorlardı. Derken, yedinci sabah, kahvaltıdayken top seslerindeki değişikliği fark ettiler. Kont masadan fırladı, avluya koştu. Ağzı hala peynir ekmek doluydu. Kahve fincanını elinde taşıyordu. "Dinleyin, duyuyor musunuz? İlerleyen atışlar başladı." Topların hedefleri ilerlemekteydi. Hiçbir canlının sağ kalamayacağı, gerileyip kurtulamayacağı bir cehennem yağdırıyorlardı toprağa. Cesur müttefikler artık son saldırıya hazırlanıyorlar. Askerler ileri İngiliz siperlerinde barikatların ardında hazır bekliyorlardı. Her asker komple savaş kılığında hemen hemen 30 kilo gelen malzemesi de sırtındaydı. Top atışlarının sesi onlardan uzaklaşıyor, kulaklarında çınlamalar bırakıyordu. Siperler arasında birlik komutanlarının ıslıkları çınlıyor, askerler siperlerden çıkmak için merdivenlere atılıyorlardı. Derken, haki bir kır faresi ordusu gibi çukurlardan dışarıya döküldüler. Çevrelerine gözleri kamaşmış gibi bakındılar. Biçim değiştirmiş, harap olmuş bir topraktaydılar. Toplar burayı öyle altüst etmişti ki, ne bir ot, ne bir ağaç dalı kalmıştı. Yalnızca kavrulmuş, üstü kopuk kütükler çarpıyordu göze. Toprak tümüyle çamurdu. Bu ürküntü verici manzarayı şarapnellerin sarı sisi kuşatıyordu. İleri diye bir çığlık inledi hat boyunca. Islıklar yine çınladı. Askerleri dürtüp yürüttü. Upuzun Lee Enfield tüfeklerine pırıl pırıl süngüler takmışlardı. Bacakları bileklerine, dizlerine kadar yumuşak toprağa batıyor. Açılan gediklerde kayıp düşüyorlar. Sonra kendilerini tekrar toparlayıp doğruluyorlar. Kavislenen bir çizgi halinde ilerliyorlardı. Ufukları 100 adıma kadar görünüyordu. Çevrede dönüp duran azotlu bir sis vardı. Yine de yürüdüler. Düşman siperlerinin izi bile yoktu. Barikatları yamyazı olmuştu. Tepelerinden atışlar gürleyerek devam ediyordu. Birkaç saniyede bir, kendi toplarının bir atışı, kendi kalabalık saldırı hatlarının üzerine düşüyordu. "Orta tarafı doldurun!" Saldırı hattında açılan boşlukları hemen başka haki vücutlar dolduruyordu. "Hattı bozmayın, hattı bozmayın!" Komutlar top sesleri arasında çok zor duyuluyordu. Az sonra ilerideki boş alanda, dumanların arasında bir madeni parıltı gördüler. Alçak, maden bir duvardı bu. Gri çelik tabakaları, timsah sırtı gibi birbiri üzerine kapanmıştı. Alman makinalı tüfeklerinin 7 günlük bir uyarı avantajı vardı. İngiliz topları arkalarındaki alanı döverken, onlar silahlarını ve istihkamlarını kovuklardan toprak üstüne taşımış, eski siperlerinin önündeki çamurlu toprağı, üçlü ayaklar üzerinde monte etmişlerdi. Maxim makinaların her birine, askerleri tüfek ateşinden koruyacak çelik kalkanlar takılmıştı. Makineliler öyle sıkı sıralanmıştı ki, kalkanlar birbiri üzerine kapanır gibi görünüyordu. İngiliz birlikleri ortalık yerde, açıktaydılar. Makinelerden oluşmuş bir duvara doğru ilerliyorlardı. Öndekiler silahları görünce bağırdılar. İleri atılıp onlara süngüyle ulaşmayı amaçladılar. Ve o sırada tellere çarptılar. Dikenli telleri top atışlarının yıkmış olacağı konusunda güvence verilmişti onlara. Ama öyle olmamıştı. Patlayıcılar buna hiçbir şey yapmamıştı. Yalnızca tellerin daha bir dolaşmasına, daha aşılmaz bir engel oluşturmasına neden olmuştu. Onlar tellerle boğuşup geçmeye çalışırken Alman makineleri de onlara ateş açtı. Maxim makinelisinin hızı dakikada 5000 mermiydi. O güne kadar yapılmış en güvenilir makinalı tüfek diye ünü vardı. O gün bu üne, insanoğlunun icat edebildiği en öldürücü silah olma ünü de katıldı. İngiliz birlikleri azot gazı sisinden çıkıp sıkı formasyonlarını korumaya çalıştıklarında, omuz omuza ve 4 sıra derinliğindeydiler. Maximler için kusursuz bir hedef oluşturuyorlardı. Mermiler sağa sola kaydı. Hasatçıların orakları gibi karşılarındakileri biçti. Tarihin savaş alanlarında rastlanmış en kanlı görünümü sergilendi. Eğer birlikler Maximlerin karşısında sıraları korumaya çalışmasa, kayıplar daha az olabilirdi. Ama bu sağduyuyu göstermediler. O inatçı tahta kavalı saldırı yerine küçük gruplar halinde sürünerek, emekleyerek ilerleseler belki daha az kayıp verebilirlerdi. Buna teşebbüs edenler bile sonunda makinaların duvarı karşısında geri çekilmek zorunda kaldılar. Bundan sonra Morom karşısındaki tepeleri tutan Alman kuvvetleri zafer dolu bir karşı saldırıya geçti. Senten, uzaklardaki cehennem seslerinin sustuğunu hissetti. Onu izleyen derin sessizliği dinledi. "Ne oldu baba?" "İngiliz birlikleri Almanların barikatlarını ele geçirdiler," diye açıkladı Kont heyecanla. "Oraya kadar bir uzanıp savaş alanına göz atmak istiyorum. Tarihin bu dönüm noktasına ben de tanık olmak istiyorum." Anna hırsla ona döndü. "Böyle bir saçmalık yapmayacaksın." "Anlamıyorsun kadın, biz burada böyle durmuş konuşurken müttefikler ilerliyor. Alman atlarını yiyip kemiriyorlar. Benim tek anladığım ineğe yem vermek gerektiği, mahzenlerin de temizlenme zamanının geldiği." "Tarih yanı başımdan geçerken öyle mi?" diye teslim oldu Kont. Homurdana homurdana mahzene indi. Derken toplar yeniden başladı. Çok daha yakından geliyordu sesleri. Pencerelerin camları, çerçevelerin içinde titriyordu. Kont merdivenden yukarı fırlayıp avluya koştu. "Şimdi ne oluyor baba? Almanların ölüm çırpınışları, ölen bir devin son tepinmeleri. Ama kaygılanma küçüğüm, İngilizler yakında onları susturacak, korkulacak bir şey yok." Top sesleri giderek güçlendi. Saldırıyı kesmek isteyen İngiliz toplarının sesi onlara katıldı. "Tıpkı geçen yaz dinlediğimiz sesler gibi," dedi Senten. Gözleri ufuktaki tebeşirimsi tepelerdeydi. İçi uyarılarla doluydu. Tepeler bakışları altında bulanıklaşıyordu. Üstlerini bir patlamalar sisi kaplamaktaydı. Anna'ya, "Onlar için elimizden geleni yapmalıyız," dedi. Anna, "Kendimizi düşünmek zorundayız," diye itiraz etti. "Yaşamamızı sürdürmemiz gerek. Biz asla..." "Gel Anna, vakit kaybediyoruz." Senten'in ısrarıyla dört koca kazan çorba pişirdiler. Şalgam, kuru bezelye ve patates çorbası. Lezzet versin diye içine domuz kemikleri attılar. Sakladıkları unları çıkarıp peş peşe fırınlar dolusu ekmek yaptılar. Sonra küçük el arabasına yükleyip patikadan ana yola kadar çektiler. Senten, geçen yaz yer alan savaşları hala hatırlıyordu. Ama bu sefer gördükleri onu yeni baştan şoka uğrattı. Ana yol tıklım tıklımdı. İki yandaki çalıların arası her iki yöne doğru akan askerlerle, taşıtlarla doluydu. Bir yerde sıkışıyor, sonra tekrar çözülüp yollarına devam ediyorlardı. Tepelerin oradan, savaştan dönenler gelmekteydi. Yırtık pırtık, kan içinde, ağır giden can kurtaranlara binmişlerdi. Kimi de atlı arabalarla ya da yayaydı. Bazıları topallayarak, koltuk değneklerine dayanarak yürümekteydiler. Bazıları daha güçlü arkadaşlarının omuzlarındaydı. Bir kısmı da zaten tıklım tıklım dolu can kurtaranların yanlarına asılmış duruyordu. Karşı taraftan da yedek kuvvetler ve malzeme geliyordu. Alman saldırısına karşı tepeleri korumak üzere sevk ediliyorlardı. Uzun taburlar halindeydiler. Taşıdıkları malzemenin yorgunluğu şimdiden üstlerine binmişti. Yakında katılacakları savaşın kalıntılarına bakmıyorlardı bile. Gözleri kendi ayaklarında durmadan ilerliyor, yol tıkanınca durup bekliyor, sabırsız görünüyor, sonra önlerindekiler yürüyünce yine yürümeye başlıyorlardı. İlk şoktan sonra Senten, Anna'nın el arabasını yol kenarına getirmesine yardım etti. Anna, çorbayı karıştırırken o kaseleri uzatıyor, doldurulunca yeni pişen ekmekten bir kalın dilimle birlikte önünden geçen yorgun veya yaralı askerlere uzatıyordu. On sekizinci ayrımın sonu. Sayfa 131. Devamı 19. ayrımda.